bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Bir Dinozorun Anıları, Mina Urgan. Yapı Kredi Yayınları, 35. baskı, Eylül 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Nihan Gültekin. Mina Urgan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden emekli oldu. Thomas Mallory, Henry Fielding, Balzac, Aldous Huxley, Graham Greene, William Golding, John Galsworthy ve Shakespeare çevirileri yapmıştır. Profesör Doktor Mina Urgan, Elizabeth Çağı Tiyatrosu'nda Soytarılar, Sir Thomas More ve Shakespeare üstüne iki ciltlik bir kitap yazmıştır. Shakespeare ve Hamlet adlı incelemesi 1984'te, 5 ciltlik İngiliz Edebiyatı Tarihi 1986 ile 1993 yılları arasında, Virginia Woolf 1995'te, D.H. Lawrence incelemesi ise 1997 yılında Yapı Kredi Yayınları arasından yayımlanmıştır. İngiliz Edebiyatı duayenimiz Mina Urgan, bu kez anılarıyla bir yaşama ustası olarak karşımızda. Mina Urgan, Bir Dinozorun Anılarında açık yürekli, yalın ve naif bir dille anlatıyor kendini, çevresindekileri ve bir coğrafyada olan biteni. Halide Edip, Necip Fazıl, Abidin Dino, Neyzen Tevfik, Sait Faik, Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Atatürk ve başka pek çok isimle zenginleşmiş bir ömrü. Oğuz Atay'ı ayaküstü ve o kadar az gördüm ki onunla ilgili ancak bir tek izlenim edindim. Koskocaman bir kediye benziyordu tıpkı. Çok kocaman ve çok güzel bir kediye öyle benziyordu ki ona elimi uzatınca miyav diyeceğini sandım. Miyavlayacağı yerde tanıştığımıza memnunum deyince şaşırıp kaldım. Mina Urgan'ın anılarını bazen coşkuyla, bazen buruklukla ama hep gülümseyerek okuyacaksınız. Birinci bölüm, Yaşlılık ve Ölüm. İhtiyarlar ne yaparlar? Anılarını yazarlar. Ben de bunu yapıyorum işte. Günce tutmak alışkanlığım olmadı, ancak 60'ından sonra ve yalnız yolculuklarımda notlar tuttuğum için bu dinozorun anıları biraz kopuk kopuk olacak. Üstelik belleğim de hiç güçlü değildir. Bunun nedeni birçok şeyi kafamdan tamamıyla silmek istememdir belki de. Çünkü bizi derinden yaralayan olayları hiç anmamak, tümüyle unutmak, daha doğrusu unutmuş gibi davranmak zorundayız yaşamaya devam edebilmek için. Anılarımı yazmaya başlarken 82 yaşına bastım. Bu işi tamamlamaya ömrüm vefa eder mi bilemem. Ama bunu deneyeceğim mutlaka. Çünkü belleksiz bir toplum olmamızı önlemek için herkesin anılarını yazmasını yararlı buluyorum. Köşedeki bakkal gördüklerini kaydetse, sokağındaki evlerin nasıl apartmanlaştığını, orada oturanların ne gibi değişimlere uğradığını, kendi bakkaliyesinin nasıl markete dönüştüğünü anlatsa, bunlar bile ilginç olur bana kalırsa. Ne var ki görev bildiğim bu işe bir nebze bencillikle karıştığını yadsıyamam. Çünkü benim gibi ruhun ölümsüzlüğüne, öteki dünyaya filan inanmayan bir insan, karanlık bir boşlukta yok olmadan önce, çok küçük de olsa bir iz bırakmak ister peşinde. Tek ölümsüzler sanatçılardır, şairlerdir, yazarlardır, düşünürlerdir. Şimdi ünlü olmasalar bile ileride değerleri anlaşılacaktır. Çamurlu bir su birikintisine bembeyaz, ışıl ışıl ışıldayan çok güzel bir çakıl taşı atmışlardır onlar. Çamurlu sular nasıl olsa bir gün çekilecek, o güzel çakıl taşı gün ışığına çıkacaktır. Büyük yaratıcılar her zaman yaşayacakları, hiçbir zaman unutulmayacakları için anılarını yazsalar da olur, yazmasalar da. Oysa benim gibi bir öğretmeni öğrencilerinden, ailesinden, yakın dostlarından başka kim anımsayacaktır? Onlar da öldükten sonra o öğretmen tümüyle yok olacaktır karanlık boşluklarda. Anılarıma başlarken her şeyden önce gençliğin bir mutluluk, yaşlılığın ise bir mutsuzluk dönemi olduğu mitosunu yıkmak istiyorum. Gençliğin mutluluğu, gençlerin kendileri dışında neredeyse herkesin inandığı koca bir yalandır. Hiçbir gencin, genç olduğum için aman ne mutluyum dediği duyulmamıştır. Ama her nedense ihtiyarlar, ah gençken ne mutluydum diyerek kendilerini aldatıp dururlar. Ailesi ve çevresi tarafından az çok korunan bir çocuk, 16-17 yaşına varıp, kimliği henüz gelişmeden, kendini savunma mekanizması henüz işlemeye başlamadan, toplumun, insanların, cinselliğin gerçekleriyle ansızın karşı karşıya gelince nasıl mutlu olabilir ki? Bir hayli dirençli, iyimser bir insan olduğum için bu uzun ömrüm boyunca başıma gelen felaketlere dayanabildim ama 15 ile 25 yaşlar arasında çektiklerime bir daha dayanamam gibi geliyor bana. Dertlerime beni şaşırtan yoğun sevinçler de karışıyordu elbette. Ne var ki dertler sevinçlerden ağır basıyordu her zaman. Çünkü kişisel sorunların bir yana, dünyanın felaketlerinden, toplumsal düzenin haksızlıklarından, insanların birbirlerine acımasızlığından sorumluymuşum, bunlara bir çare bulmam gerekiyormuş gibi bir duyguya kapılmıştım. Bu yükümlülüğü her zaman duymakla birlikte gençliğimde kendimi yalnız sanırdım. Oysa yükümü benimle paylaşan başka insanlar da olduğunu biliyorum artık. Gençliğimde çok acı çektim ama şimdiki gençlerin acıları benimkinden bin beter herhalde. Çünkü benim kuşağım gençliğini ve gençliğin sorunlarını umutlu bir dönemde yaşadı hiç olmazsa. O birinci ve tek cumhuriyet gözümüzün önünde kurulmaktaydı. Eğer çalışırsak, doğru dürüst eğitim görürsek aç bir ilaç ortalarda kalmayacağımızı biliyorduk. Güçlü bir umut içimize öyle derin kökler salmıştı ki şimdi yaşadığımız toplumsal felaketler, hortlayan gericilik bile benim gibi dinozorları hala yıldıramadı. Oysa liberal denilen ekonominin, o yağmacı ve vahşi kapitalizminin, yıkıcı rekabet ortamı içinde bocalayan Turgut Özal'ın zavallı veletlerinde bu türden bir umut hiç yok. Çok çalışsalar da, üniversiteler bitirseler de aç kalacakları korkusundan kurtulamıyorlar. Ne yazık ki çoğunun amacı bizim kuşağın amacından bambaşka. Bizler kendimizi her açıdan en iyi biçimde eğitip hem çevremize yararlı olmak hem de huzur içinde yaşamak isterdik. Onlar ise ellerinden geldiği kadar çok para kazanmak istiyorlar. Çünkü bizlerin her şeyden önemli saymadığımız para onların tek güvencesi. Bir insanın insanca yaşayabilecek kadar para kazanması şarttır elbette. Ama Özal veletleri çok çok para, gerektiğinden fazla para kazanmak istiyorlar. İkide bir de Özal veletleri diyorum çünkü bu berbat zihniyet Turgut Özal'ın o çirkin vizyonlarından kaynaklandı. Rahmetli 12 Eylül darbecilerinden çok daha fazla kötülük etti bu memlekete. Çünkü darbeciler gibi işkence yoluyla bedenleri hasar vermekle yetinmedi, kafalara hasar verdi. Zenginleri sevdiğini açıkça söylemekten hiç utanmayan bir adamın etkisine kapılıp para hırsına teslim olan, kültürü önemsemeyen, tiyatroya, klasik müzik konserine, resim sergisine gitmeyen, kitap okumayan bu gençlerin sanatın insana verebileceği hazlardan yoksun kalmaları yüreğimi parçalıyor. Paranın yaşamlarını zenginleştirmediğinin, kişisel sorunlarına da bir çözüm getiremeyeceğinin iş işten geçtikten sonra farkına varacaklardır. Üstelik IQ'nun yetmediğini, bir işi yönetene iş hayatında başarı sağlamak için bile EIQ gerektiğini Amerikalılar bile anladılar artık. Bu duygusal zeka ise kitap okuyarak, müzik dinleyerek, tablolara bakarak yani sanatla gelişebilir ancak. Gençliği bir mutluluk dönemi sanmak yanılgısına düşenler, ihtiyarlığı da acıklı hatta biraz ayıp bir dönem sayıyorlar. Artık ben ihtiyarladım deyince, hayır ihtiyarlamadınız, sadece yaşlandınız diyorlar. Sanki yaşlanmakla ihtiyarlamak aynı anlama gelmiyormuş gibi. İhtiyarlamak hafifçe müstehcen bir sözcükmüş gibi. Bir de sizi çok iyi gördüm lafı var. Benden genç olanlar benimle karşılaşır karşılaşmaz sizi çok iyi gördüm diyorlar selam yerine. Bunu otomatik olarak söylerken iyi niyetliler, bah zavallı amma da çökmüş diye düşünüyorlar. Kötü niyetliler de bu moruk da hala ayakta kaldı diyorlar içlerinden. Oysa ihtiyarlamak hiç utanılacak bir durum değil, üzülecek bir durum da değil. Bernard Shaw yaşını açıkça söyleyen bir kadından korkulması gerektiğini, çünkü bunu açıklayan bir kadının her şeyi açıklayabileceğini söyler. Yaşımı bildirmekten hiçbir zaman çekinmedim. Hatta iyice ihtiyarladıktan sonra biraz gururla, neredeyse övünerek ilan etmeye başladım tam kaç yaşında olduğumu. Onun için yüzlerine bir maske takarcasına ağır makyajlarla yaşlarını gizlemeye çalışan kadınları pek anlayamıyorum. Belirli bir yaşa kadar makyaja hiç de karşı değilim. 30'uma basınca ben de makyaja başlayacağım derdim kendi kendime. Ama bu iş çok vakit aldığı için üşendim, başlayamadım. Sonra 35'e erteledim makyajı, sonra 40'a, 40'tan sonra da iş işten geçti zaten. 10 yıl kadar önce annemin gençlik arkadaşı Bedia Muahit'le karşılaşmıştım bir lokantada. Yanına gittim, eğildim. "Bedia teyze, 70'imi aştım," diye fısıldadım kulağına. Bu münasebetsiz lafımla onun da 70'ini çoktan aştığını söylemek istediğimi hemen anladı. "Sus, terbiyesiz kız," diye beni şakadan azarladı. Bedia Muahit pek beğenmediğim o ağır makyaj maskelerini yüzüne geçirirdi ama zekasına da esprilerine de diyecek yoktu. Bana kalırsa bir insanın yaşamında en güzel yıllar gençlik değil 35 ile 45 arasıdır. Gençliğin sıkıntılarından kurtulmuş, yaşlılığın sorunlarıyla henüz karşılaşmamışsınızdır. Ne çare ki o güzel yıllarda geçer, her şeyin gelip geçtiği gibi. 60'ından sonra çok güç bir dönem başlar. Artık genç olmadığınız, orta yaşlı da sayılamayacağınız, yaşlanmaya yüz tuttuğunuz gerçeğine katlanmak zorunda kalırsınız. Hiç de kolay değildir bu. Ama bu acı gerçeğe katlananlar, artık ben yaşlıyım diyenler, aklın alamayacağı bir rahata kavuşurlar. Eğer sağlık durumları az çok yerindeyse, hiç kimseye muhtaç olmadan bir evde yalnız yaşayabiliyorlarsa, yaşlılığın huzurlu hatta mutlu bir dönem olabileceğini anlarlar. Bunu anladıktan sonra da yaşlılığın nimetlerinden yararlanabilmenin yolunu arayabilirler. Örneğin, yaşlandıklarını bahane ederek şımarabilirler. Gençliğimde ve orta yaşlıyken pek şımarık değildim ama baktım ki yaşlılığımda şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum, şunu yemek istiyorum, bunu yemek istiyorum diye tutturunca yakınlarım 8 yaşında bir çocuğun isteklerini yerine getirdikleri gibi bu 80'lik ihtiyarın da isteklerini yerine getiriyorlar. Ben de hiç utanmadan elimden geldiğince sömürüyorum bu durumu. Şımarıklık numaralarımı ancak kızım Zeynep'e yutturamıyorum. "Şımardın gene," diyerek beni şakadan azarlıyor. Zaten belirli bir yaşa kadar siz çocuklarınızı azarlarsınız, ondan sonra çocuklarınız sizi azarlamaya başlar. Dinç denilen türden bir ihtiyar olarak ayakta kalabilmem, talihimden başka bir şey değil aslında. Bunu ben de çok iyi biliyorum ama şımarıklığımdan ötürü bunu yalnız talihim değil, kendi marifetim saymaya başladım. Övünmek gibi olmasın ama belki de biraz kendi marifetimdir dinçliğim. Çünkü iyi ihtiyarlamak için yiğit olmak gerekir sloganını benimsedim. Öteki ihtiyarların çoğu gibi saatlerce sağlık durumumdan yakınarak kimsenin kafasını şişirmiyorum. Şuram ağrıyor, buram sızlıyor demiyorum. Gerçekten de şuram ağrıdığı, buram sızladığı halde. Sağlıksızlığı ilginç sanıp çeşitli illetlerini neredeyse gururlanırcasına anlatıp dururlar kimileri. Hastalıklarıyla övünürler neredeyse. Bunların arasında yalnız ihtiyarlar değil, orta yaşlılar, hatta gençler de vardır ne yazık ki. Bense sağlıksızlığı insanı küçük düşüren biraz ayıp bir güçsüzlük saydım. Bu yüzden de delikanlılığı elden bırakmaya kesinlikle yanaşmadım, hastalıklara teslim olmaya katlanmadım. Üstüne üstüne gittim onların. Aslan gibiyim diye böbürlenerek ağır bronşitlerle hatta yüksek ateşlerle denize girdim. Annem Şefika benim bu yiğitlik gösterilerimi alaya alıp kavanoz pehlivan adını takmıştı bana. Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktım, sorup soruşturdum, böyle bir deyim yok. Acaba annem mi uydurmuştu bunu, uydursun uydurmasın, bu deyim çok uygundu benim halime. Kolayca kırılabilecek bir cam fanus içinde mevcut olmayan pazularını şişirerek kabadayılık taslayan ufak bir yaratık. Bu böbürlenmelerime karşın sağlık durumum pek parlak sayılmazdı. Arkadaşım Profesör Doktor Nejat Harmancı, hayatımda duyup duyacağım en büyük iltifatı yaparak senin sağlığın değil huyun iyi demişti. 20'sinde başlayan ve 15 yaşından beri sigara içtiğim için büsbütün azıtan müzmin bronşitim bir yana, tifo, hepatit B gibi hastalıklar geçirdim. Bir kalp krizi yüzünden bir hafta cerrahpaşada yattım. 8-9 kez ameliyat oldum. Parasızlık yüzünden bütün bu sağlık sorunları devlet hastanelerinde, naslı bayanların yadırgayabileceği koşullar altında halledildi. Ancak tifomu Bodrum'daki evimde geçirdim. 1977'de Eylül sonu emekli oldum. Emeklilik yaşı öğretim üyeleri için 70'ti o sırada. Bense 61 yaşındaydım. Neden erken emekli olduğumu birazdan anlatacağım. Emekli ikramiyem 288 bin liraydı. Aylık emekli maaşım da 7820 lira. Şimdi bu aylığımın 100 milyonu geçmesi ve tıpkı eskisi gibi dar gelirli kalmam enflasyon kepazeliğinin parlak bir göstergesidir. Neyse, o 288 bin liralık emeklilik ikramiyesi astronomik bir rakam göründü bana. Bankaya gidip de çoğu kadın olan o yoksul memurların önünde bu kadar çok paraya utanmadan nasıl sahip çıkacağım diye sıkıntılar içindeydim. Çekine çekine elimdeki çeki kadın memura uzattım. Kadın, "Şu paraya bakın, rezalet!" diye bağırınca bayılma huyum olsa utancımdan bayılacaktım. Titrek bir sesle, "36 yıl çalıştım, onun için bu kadar çok verdiler." diyerek kendimi savunmaya çalıştım. Bankadaki memurlar öteki müşterileri bırakıp yanımıza üşüştüler. Çek elden ele geçiyor, "Kepazelik, vallahi kepazelik!" diye bağırışıyorlardı hepsi. Başımdaki uğultular arasında kopuk kopuk sözler duydum. Beni ayıplamadıklarını, tam tersine bana acıdıklarını anladım o zaman. Kendileri lise mezunu oldukları halde sosyal sigortalardan ve kendi bankalarından benimkinden çok daha büyük bir ikramiye alacaklarmış. Kadıncağız profesörmüş üstelik, vah zavallı, vah zavallı diyorlardı. Neyse, canları istediği kadar bana acısınlar. Benim için görkemli bir paraydı bu. Önce bir Paris faslı yaptım, sonra Bodrum'a gidip oradaki arkadaşlarıma bir ziyafet çekmek istedim. Kalabalık bir grup Aslanbaşı lokantasında uzun bir masaya yerleştik. Onlar yiyor içiyor ama ben değil içmek, ağzıma bir lokma ekmek bile koyamıyordum. Sevgili konuklarıma hiçbir şey belli etmemek zorundaydım ama iskemlemden neredeyse yere düşecek kadar bitkindim. Önümde iki bardak duruyordu, birinde az su, ötekinde çok su vardı. Az suyu olan bardak sözde rakıydı. "Ne o, artık rakıyı susuz mu içiyorsun?" diye şaştılar arkadaşlar. "Evet," dedim ve bitkinliğime karşın politik bir yanı da olan küçük bir söylev verdim. Eskiden rakı böyle içilirdi. Çok küçük rakı kadehleri vardı. O küçük kadehten önce rakı içilir, üstüne soğuk su içilirdi. İngilizler viskiyi susuz sodasız içerler. Ancak o görgüsüz Amerikalılar viskiye buzlu su ya da soda katar. 1940'lı yıllarda Missouri gemisinin İstanbul limanına demir atmasıyla birlikte biz de onlara öykündük, rakımıza su kattık. Zaten biliyorsunuz bizim yaşam biçimimiz Missouri önce Missouri'den sonra olarak ikiye bölünür. Missouri savaş gemisinden sonra bizler milli içkimizin tadını bozduk. Ne var ki dostum Cahit Kayra bu yanılgıya asla düşmedi. Akşamları bir tek içer ama susuz içer o teki. Ben de onun gibi yapacağım bundan böyle. Milli değerlerimizi Amerikan etkisinden kurtarmaya çalışan bu küçük söylevi nasıl becerebildiğimi bilemem. Çünkü geç vakit eve döndüğümde 39 derece ateşim vardı. Bunun üzerine hep ününü duyduğum ama henüz tanışmadığım Bodrum'un olağanüstü hekimi Alim Bey devreye girdi. Dilime baktı, kara üçgen dedi. Karnıma baktı, pembe lekeler dedi. Fransızca konuşmasının nedeni zübbeli değil, tıp bilgisinin çoğunu Fransızca Laurus Medical'den almasıydı. Tifo olduğumu söyleyince ünlü Alim Bey'in fos çıktığını sandım. Çünkü Paris'ten ancak 9 gün önce dönmüştüm. Oradan tifo almam pek olası görünmüyordu bana. Arkadaşım Müntakim Ökmen bu durumu şöyle açıklamıştı. Paris'te meyveler Tunus ve Cezayir gibi yerlerden gelirmiş. Bense oradaki manavların önünden geçerken dayanamaz bir iki üzüm tanesi aşırıp ağzıma atıverirmişim. Bu konuda beni kaç kez uyarmış ama aşırmalarıma devam etmişim. Tifomu Dominique Ellard'ın evinden de almış olabilirim. Güzel bir billur kasede kara üzümler vardı orada. Fransızlar tadı bozulmasın diye meyvelerini yıkamazlar her nedense. Ben Dominique'de konuk kaldığım sırada kasenin önünden her geçişimde biraz üzüm atıştırırdım. İstanbul'da 2 yıl kalmaya gelen Dominique Ellard'ı Abidin Dino bana göndermişti. Pek istekli gitmemiştim ilk buluşmamıza. Çünkü büyük bir şairin dulu olması ondan hoşlanmam için yeterli bir neden değildi. Ama gözleri hüzünlü bu iri yarı esmer kadına çok geçmeden ısındım. Neden derseniz 12 Mart döneminin en korkunç günleriydi o sırada ve Dominique Ellard sanki Türkmüş gibi ya da Türkiye'de yıllarca yaşamış gibi bizlerin acılarını paylaştı. Türkiye'de olup biten vahşeti yakından izledi. Hiç tanımadığım gencecik güzel bir kızın hapishanede ölmesi beni perişan ettiği bir gün ona gitmiştim. Neden bu kadar üzüldüğümü bildiğini söyleyerek ölen kızın Hürriyet gazetesinden kesip bir çerçeveye koyduğu fotoğrafını bana gösterince onun hem çok duyarlı bir insan olduğunu hem de artık bizden sayılabileceğini anlamıştım. Dominique, Paul Ellard'ın 3. ve son eşiydi. Şair daha 52 yaşındayken ölmeden önce ancak 1-2 yıl birlikte yaşayabilmişlerdi. Ama Ellard tek aşkıydı. Onun dulu olmak onurunu yitirmemek için Renault'un Türkiye ve Yakın Doğu temsilcisi Aurelien Griflert ile yıllarca oturduğu halde bu adamla evlenmemişti. Onu güzel olan Aurelien adıyla çağırmaz, küçümsercesine Griflert soyadını kullanırdı genellikle. Ara sıra da fena eziyet ederdi adamcağıza. Bir defasında onu öyle kızdırmıştı ki iyi huylu Griflard benim önümde gözlüğünü çıkarmış, camları çiğnemeye başlamıştı. Onu başka bir odaya götürüp öfkesini yatıştırdım. Sonra da Dominic'i azarladım. Dominic, ben senin gibi Çerkes halayıkların soyundan değil, Burgonyalı köylü karılarının soyundan geldim. Erkekleri idare edemem deyince gülmeye başlamıştım. Zavallı Griflard da gülmeme katılmıştı. Neyse, mikrobu nereden alırsam alayım, alim bey tifo teşhisini koyunca, tifolu başka hastanız oldu mu doktor diye sordum. Bir tifo vakasını yakından izleyebilmenin sevinci içinde gözleri parlayan alim bey, hayır, benim ilk tifolu hastam sizsiniz dedi. Teşhisinde yanılmamıştı. Sonradan yapılan tahlillerden anlaşıldığı gibi bal gibi tifo olmuştum. O sıralarda Bodrum'da doğru dürüst bir hastane olmadığından hükümet tabibi beni bir jipe yükleyip Muğla Hastanesi'nin intihaniye koğuşuna sevk etmeye kalktı. Jandarmalarla da gelseniz gene gitmem diye direndim. Yabancı turistler kapıda sarı kağıdı görürse Bodrum'dan kaçacaklarını, Ege ve Akdeniz turizmine ağır bir darbe ineceğini elimden geldiğince dramatik bir tonda ileri sürerek kapıma karantina kağıdının yapıştırılmasını engelledim. Alim Bey beni iyileştirir dedim. Nitekim iyileştirdi de. Çünkü dahiliye uzmanlığı bile olmayan bu pratisyen doktor bir tıp dehasıydı. Bodrum Yarımadası'nın her köyünden fakir fukara hastalar muayenehanesinin önündeki basamaklarda oturur, gece gündüz onu beklerlerdi. Bu yoksul hastalarını sadece ücret almadan tedavi etmekle kalmaz, bedava ilaç da dağıtırdı onlara. Estetik cerrahiden psikiyatriye kadar başaramadığı iş yoktu. Yalnız iki örnek vermekle yetineyim. Bir genç kız otomobil kazası geçirmiş. Yüzündeki yara İzmir'deki üniversite kliniğinde dikilmiş. Ama kızın yarası zonklayıp duruyormuş. Alim Bey'e başvurmuş. Bizim tıp dehası kızın yüzüne bir büyüteçle bakınca yarada kalan küçük cam parçalarını dakikasında görmüş. Küçük bir ameliyatla ilk dikişi söküp cam kırıntılarını temizledikten sonra estetik cerrahların en marifetlisi gibi hiçbir iz bırakmadan kızın yüzünü yeniden dikivermiş. Rahmetli arkadaşım dişçi Taner Arman'ın bana anlattığı ikinci olay çok daha ilginç. Taner gencecik bir köy öğretmeninin dişini çekmiş. Kız teşekkür etmiş, kapıya doğru yürümüş, sonra ansızın şıp diye düşüp bayılmış. Taner'in kızın yüzüne kolonyalar sürmesi, vantilatör tutması boşunaymış. Yerde kas katı yatan kız ayılmıyormuş bir türlü. Panikleyen dişçi arkadaşım Alim Bey'e telefon edip onu imdadına çağırmış. Alim Bey koşa koşa gelmiş, kıza bir enjeksiyon yapmış. Kendine gelen kız gittikten sonra Alim Bey mükemmel bir ruh doktoru gibi teşhisini koymuş.